Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu vesselam'da Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ece Şems'i 12 Mordad 1400 Hicri Kameri 23 Zilhicce 1442 ve miladi 3 Ağustos 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi romlarının ardından sırasıyla Sayın Ziya Türk Yılmaz ile reisinin göreve başlaması üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, kalıcı tır, uluslararası hukuk açısından Türkiye'de azınlıklar ve Amerika'nın Afganistan'daki savaş suçları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle sizlerleyiz. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei yeni cumhurbaşkanına yolsuzlukla durmadan mücadele tavsiyesinde bulundu. İran'ın korona ile mücadelesi devam ediyor. Amerika, Viyana'da nükleer anlaşma görüşmeleri hakkında yeni iddialarda bulundu. Rusya, İran'ın Afganistan barış görüşmelerine katılmasına Amerikan muhalefetine tepki gösterdi. Türkiye'deki orman yangınları 7. gününde devam ediyor. Ve Deyrosur'un kırsalında DSG karargahı saldırıya uğradı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, seçilmiş Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi için düzenlenen onay töreninde yaptığı konuşmada Reisi'ye hitaben, milli mutabakat simgesi olun, halkla samimi şekilde konuşun, yolsuzlukla durmadan mücadele edin dedi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Hamenei'nin katılımıyla yeni Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi için düzenlenen Cumhurbaşkanı devir teslim töreni gerçekleşti. Ayetullah Hamenei bu törende bir konuşma yaptı. 12. hükümetinin çalışmalarını takdir eden Ayetullah Hamenei, yeni Cumhurbaşkanı Reisi'ye ve kurulacak kabinesine başarılar diledi. Ülkede birçok kez Cumhurbaşkanı görevi devir teslim töreni gerçekleştiğine dikkati çeken İslam İnkılabı rehberi, aslında bu görevin mantık çerçevesinde ve sükunet içinde devredilmesi oldukça önemlidir. Genellikle birçok ülkede göreve devir teslim süreci kriz çıkarma yoluyla yapılır. Allah'a çok şükür burada sakin ve güvenli bir şekilde yapılıyor. Bu konu ülkenin huzur içinde olduğunu ve aynı zamanda İran halkı ile yetkililerin akılcılığını ve ülkedeki siyasi çeşitliliğin bir göstergesidir, dedi. Ayetullah Hamene'yi İran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair seçimleri boykot etme komplosu İran karşıtı düşman denen siyasi çevrelerinde planlandı ve ülkede bazıları ihmalden, bazıları ise kasten bunu izledi. Ancak halkımız bu komploya kararlı bir şekilde karşılık verdi. Halkın seçime katılımı iyiydi ve sahada olduğunu gösterdi değerlendirmesinde bulundu. Yeni Cumhurbaşkanı reisinin halkın hükümeti sloganını gerçeğe dönüştürmesi gerektiğini belirten Ayetullah Hamene'yi, yeni hükümetin kurulması için elinizi çabuk tutun, ülkenin koşulları hükümetin kurulmasının ertelenmesine gerektirmez ifadesini kullandı.
Günümüzde ülkenin sorunları ve sıkıntılarından söz edildiğine dikkat çeken İslam İnkılabı rehberi, ancak ülkenin su, petrol, maden, iş piyasa, komşular ve yetenekler alanındaki kapasitesi ve gençlerinin hayret verici hazırlığının sorunların çok ötesinde ve olağanüstü olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi, İran düşmanlarının yürüttüğü kara kampanya çalışmalarına değinerek, bugün ülke düşmanları kamuoyunu etkilemek için en çok yumuşak savaş ve medya savaşı konusunda aktiftir. Onlar büyük miktarda para harcayıp çok iş yapıyorlar diye konuştu. Ülke içinde medya ve propaganda alanındaki bazı zafiyetlere de değinen İslam İnkılabı rehberi, bu konularda da çok güçlü ve akıllıca davranmak gerektiğini vurguladı. İran'da eski yargı erki başkanı Seyyid İbrahim Reisi 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu. Reisinin yemin töreni 5 Ağustos'ta yerli ve yabancı yetkililerin katılımıyla İslami Şura Meclisi'nde düzenlenecektir. Bugün ayrıca seçilmiş Cumhurbaşkanı Reisi için göreve başlama töreni düzenlendi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Ayetullah İbrahim Reis'in Cumhurbaşkanlığı onay töreni, İslam devrimi lideri Ayetullah Ali Hamene'yi ve diğer yetkililerin katılımıyla İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde gerçekleşti. İran İslam Cumhuriyeti'nin 13. dönem Cumhurbaşkanlığı onay töreni başladı. Bu törende İran milleti tarafından seçilen Seyyid İbrahim Reis'i devrim lideri tarafından Cumhurbaşkanı olarak atandı. Bu tören sağlık prosedürlerine uygun olarak yapılmakta olup, radyo ve televizyon kanalları, sosyal medya ve Hamenei.ir sitesinde canlı olarak yayınlandı. Yargı erki başkanı Muhsini Ece'yi, parlamento başkanı Kalibaf, 12. hükümetin cumhurbaşkanı Ruhani, koruyucular konseyi sekreteri Ayetullah Ahmet Cenneti, düzenin yararını teşhis konseyi Ayetullah Sadık Amuli Laricani ve diğer askeri ve sivil yetkililer törene katıldı. Bu törenin başında İçişleri Bakanı Rahmani Fazli, 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminin süreciyle ilgili hazırladığı raporu sundu. Ardından İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin imzaladıkları yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın görev hükmü, devrim liderinin özel kalem müdürü Hüccetül İslam Muhammedi Golpaygani tarafından okundu. Yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın görev hükmünde şu ifadelere yer verildi. Siyasi ve sosyal bir sınama olan seçimlerde İran'ı bir kez daha gururlandıran alim ve kadir Allah'a şükrediyorum. Büyük İran milleti karmaşık ve zor şartlarda anlamlı ve onur verici şekilde sandığa giderek ülke yönetiminde halk oylamasının egemenliğini gösterdi. Aynı zamanda halkın içinden gelen ilim, takva ve hikmet ile yöneticilikte parlak bir geçmişi olan asil bir şahsiyet seçerek adalet, kalkınma, özgürlük ve saygınlık yönünde ilerleyen devrimin yolunu takip etme konusundaki kararlılığını göstermiş oldu. İran İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin katılımıyla yeni Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reis için düzenlenen Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni gerçekleşti. Ayetullah Hamene'yi bu törende bir konuşma yaptı. 12. hükümetin çalışmalarını takdir eden Ayetullah Hamene'yi yeni Cumhurbaşkanı Reisi'ye ve kuracak kabinesine başarılar diledi. Ülkede birçok kez Cumhurbaşkanlığı görevi devir teslim töreni gerçekleştiğine dikkati çeken devrim lideri, aslında bu görevin mantık çerçevesinde ve sükunet içinde devredilmesi oldukça önemlidir. Genellikle birçok ülkede görevi devir teslim süreci kriz çıkarma yoluyla yapılır. Allah'a çok şükür burada sakin ve güvenli bir şekilde yapılıyor. Bu konu ülkenin huzur içinde olduğu ve aynı zamanda İran halkı ile yetkililerin akılcılığının ve ülkedeki siyasi çeşitliliğinin bir göstergesidir dedi. Ayetullah Hamene'yi İran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair seçimleri boykot etme komplosu İran karşıtı düşmanlarının siyasi çevrelerinde planlandı ve ülkede bazıları ihmalden, bazıları ise kasten bunu izledi. Ancak halkımız bu komploya kararlı bir şekilde karşılık verdi. Halkın seçime katılımı iyiydi ve sahada olduğunu gösterdi değerlendirmesinde bulundu. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi başta almak üzere resmi makamlar, üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin katılımıyla bugün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreninde bir konuşma yaptı. Seyyid İbrahim Reisi, 18 Haziran seçimleri dini demokrasinin bir göstergesiydi. İran milleti tüm düşmanlıkların yanı sıra koronavirüs salgını sayesinde görkemli bir şekilde bu seçime katıldı dedi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolifur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamada bulunuldu. Son 24 saatte 378 vatandaş da koronadan dolayı yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 378 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 39.019 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 91.785'i, vaka sayısı 3.979.727'ye yükseldi. Virüsü yakalanan COVID-19 hastalardan 5.793'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne dek iyileşen hasta sayısı 3.424.650'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı. Şimdiye dek ülkede vatandaşlara toplam 13.586.206 doz korona aşısı yapıldı.
Amerika Eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu ülkenin yasa dışı ve tek taraflı eylemlerine değinmeden Viyana görüşmelerinin sürmesinin beyhude olduğunu ileri sürdü. Amerika Eski Dışişleri Bakanı Pompeo, Siyonistler ile aynı telden çalarak İran aleyhinde işgal rejiminin Umman Denizi'nde hedef alınan gemisi hakkında temelsiz iddialarda bulunarak Viyana görüşmelerinin durdurulmasını istedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif son zamanlarda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e 2231 sayılı kararnamenin onaylanmasının 6. yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği mektupta Amerika yönetiminin şimdiye kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararnamelerinin aksine nükleer anlaşma ile ilgili yükümlülüklerinden hiçbirini yerine getirmediğini hatırlatarak batılı tarafların ahde vefasızlıklarının Birleşmiş Milletler Sekreterliği'nde tescil edilmesi gerektiğini bildirmişti.
Siyonist rejim başbakanı Naftali Bennett, işgal rejiminin önceki başbakanı Netanyahu'nun İran karşısında izlediği politika denen yenilgiye uğradığını itiraf etti. İşgal rejimin başbakanı Bennett dün akşam parlamentoda gergin geçen toplantıda yaptığı konuşmada işgal rejiminin eski başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran İslam Cumhuriyeti karşısındaki başarısız politikalarına işaretle bu politikalar yüzünden yeni kabinenin ekonomik zorluklara rağmen askeri bütçeyi artırmak zorunda kaldığını kaydetti. Siyonist rejim başbakanı ayrıca Netanyahu kabinesinin Gazze'de direniş gruplarına karşı girişimlerini eleştirirken Netanyahu'nun Hizbullah direniş hareketinin nokta vuruşu yapan füzeler geliştirmesine sebebiyet verdiğini, bu füzelerle işgal topraklarındaki herhangi bir noktanın hedef alınabildiğini ifade etti. Bennett, İran'ın nükleer programına hızla ilerlediğine işaretle buna karşı koyacaklarını ileri sürdü.
İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyelerinden Şehriyar Heyderi, İran İslam Cumhuriyeti Diplomasi Organı'nın Amerika ve korsan rejim İsrail'in temelsiz suçlamaları aleyhinde uluslararası örgütler nezdinde dava açması gerektiğini vurguladı. Muhabirimize konuşan Heyderi, korsan rejim İsrail ve Amerika'nın her defasında bir bahane ile İran İslam Cumhuriyeti'ni terör eylemi veya uluslararası örgütler veya hukuki rejimle işbirliği yapmamakla suçladığına temasla, İsrail rejiminin hiçbir zaman güvenlik içinde olacağını beklememesi gerektiğini kaydetti. İslami Şura Meclisi üyesi, Siyonist rejim ve Amerika'nın son suçlamalarının sırf bu konunun uluslararası ebadını canlı tutmak için olduğunu işaretle, İran İslam Cumhuriyeti'nin kararlı şekilde Amerika ve İsrail rejiminin temelsiz suçlamalarını reddettiğini söyledi.
Tokyo Olimpiyat oyunlarında Greco-Roman güreşinde İran'ı temsil eden Muhammed Rıza Gerai, gümüş madalya kazandı. Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında Greco-Roman güreşinde İran'ı temsil eden son sporcu Muhammed Rıza Gerai, 67 kiloda bugün Gürcü rakibi Ramaz Zuidez ile yarı finalde karşılaştığı yarışmayı kaybetti. Gerai finale yükselmek için Gürcistan, Kolombiya ve Almanya'dan kendi rakiplerini yenmeyi başarmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, İran'ın Rusya, Amerika, Çin ve Pakistan'dan oluşan genişletilmiş Afganistan üçlüsü formatına dahil olması gerektiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, Başkan Moskova'daki Gorçakov Açık Diplomasiye Destek Vakfı'nda düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu meselenin müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini işaret eden Kabulov, pürüzsüz ve düz süreci beklememek lazım. Bu süreç çok sancılı olacaktır. Tüm bunları dikkate alıyoruz ve gerçek diplomasinin duygulara dayalı olmadığını çok iyi anlıyoruz. Diplomasi çıkar ve fırsatlara dayalıdır dedi. Rusya'nın Taliban ile temas halinde olduğuna dikkat çeken Kabulov, Taliban'ın kendilerine verdiği sözde durması gerektiğini vurguladı. Eğer bir taraf bize verdiği sözün dışına çıkmaya karar verirse bunun bedeli olacağını anlamalıdır şeklinde konuşan Kabulov, sözlerinin devamında İran'ın Rusya, Amerika, Çin ve Pakistan'dan oluşan genişletilmiş Afganistan üçlüsü formatına dahil olması gerektiğini belirtti.
Türkiye'de orman yangınlarının söndürme çalışmaları 7. gününde devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada Muğla'da 1, Antalya'da 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken son açıklamasında 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade etti. Orman yangınları ile mücadeleye İran, Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti, Hırvatistan, İspanya ve Ukrayna'dan 18 hava aracının destek verdiği belirtiliyor. Türkiye'de pek çok noktada aynı anda başlayan ve yapılan tüm çalışmalara rağmen tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınları ile ilgili mücadele 7. gününde de devam etmektedir. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 6 günde Türkiye'nin farklı illerinde çıkan toplam 144 orman yangınının 134'ünün kontrol altına alındığını, 5 ilde devam eden 10 yangın için mücadelelerin sürdüğünü açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'daki yangınlarda bir vatandaşın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselmiş oluyor. Daha önce yapılan açıklamalarda ise Manavgat'ta 7, Marmaris'teki yangınlarda bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti. Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada Antalya'da 598 hastanın tedavilere tamamlanarak taburcu edildiğini, 11 hastanın tedavisinin de sürdüğünü duyurdu. Bakan Koca 34 ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı ve toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahada görev yapıldığını belirtti. Orman yangınları ile mücadeleyi Azerbaycan Cumhuriyeti, İran, Rusya, Hırvatistan, İspanya ve Ukrayna'dan toplamda 18 hava aracı destek veriyor.
Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta'da yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiğini belirterek, Isparta'da yangın bölgesindeydik, çalışmalarımız havadan ve karadan büyük bir özveriyle devam ediyor. Bölgedeki vatandaşlarımızla konuştuk, yanlarındayız. Çalışmaların kısa sürede sonuçlanması için ekiplerimiz var gücüyle mücadele ediyor, dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde orman yangınları ile ilgili toplantıya başkanlık yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki merkezde büyük ekrana yansıtılan görüntüler aracılığıyla yangın bölgelerindeki son durum hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı da eşlik etti. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ülkede günlerdir yayılarak süren yangınlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Şentop, yangınların çıkış nedeniyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'na ve istihbarat örgütlerinin çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüğünü belirterek, biri bile kasıtlı çıkarmışsa kimsenin şüphesi olmasın ki devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bütün kurumlarımızla, ormancılarımızla, itfaiye ekiplerimizle ve milletimizle bu hadisenin de üstesinden geliriz dedi. Konu hakkında ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye'de orman yangınlarıyla savaş aralıksız devam ediyor. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde alevler gece 6 mahalleye sıçradı. Manavgat'ta dağlık ve etrafı tamamen ormanlık olan Kızıldağ mahallesindeki bütün evler tahliye edildi. Bölgede 4 milyon euroluk güneş enerjisi santralin olduğu bölge alevler içerisinde kaldı. Sabah saatlerinde Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum ve Kavaklıdere'deki yangınlara havadan müdahale başladı. Son kötü haber Uşak'tan geldi. Uşak'a bağlı Sorkun Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor. Bu arada 3 bakan kameraların karşısına geçti. İçişleri Bakanı, Tarım Orman Bakanı ve Kültür Bakanı'ndan açıklamalar geldi.
Önlenmesinde de teşkilatımız çok büyük bir gayret sarf ediyor. Hem Antalya özelinde hem de Muğla'daki yangınlar özelinde özellikle birinci odamız mecburen yerleşim yerleri olmak durumunda kaldı. Marmaris'teki yangınımız devam ediyor. Bu yangın şu an ama tabii ki öğleden sonra değişen hava şartlarıyla potansiyel tehlikeler içeriyor. Ama ekibimiz şu anda bununla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Canımız. Cumhuriyet Halk Partisi'ndendir. Ama Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Biz beraber çalışıyoruz. Eksik sahada görmüyor muyum? Baktığın zaman 10 tane, 20 tane eksik gördüm. Ama eksiği söylersem, yani tweet'e yazar, şu da eksikti, şu da şöyleydi dersem doğru yapmış olur mu? Bu bir durum mu? Bu sorumsuzluktur. Tam tersi, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir istirhamım daha var. Eğer siz dönüp bizim ormanları sadece turizm alanı açmak ve rant için yaktığımızı söylerseniz, sizin Antalya Belediye'nizde, diğer belediyelerinizde, Muğla Belediye'nizde şunu söylersiniz lider olarak. Arkadaş biraz ağırlamak.
Arazilerinin herhangi bir sebeple anayasa ve kanunlar gereğince herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir. Yanan araziler öncelikli olarak tekrar orman arazileri ağaçlandırılan orman haline gelmesi kanunumuz mecburiyettir, zorluktur. Ha, bu iddiada bulunan kişiler de zaten bunları çok çok iyi biliyorlar.
Son 6 günde 31 ilde 129 yangın kontrol altına alındı. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadele ise aralıksız devam ediyor. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'nun akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede orman yangınlarıyla mücadelede işbirliği ve iki ülke ilişkileri ele alındı. Erdoğan görüşmede orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren Hırvatistan Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Darça ilçesi açıklarında saat 15.38'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde Muğla'nın Darça ilçesi açıklarında saat 15.38'de 5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Muğla'nın Darça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem saat 15.38'de ve 7.61 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deir-Huzur kırsalının doğusuna yer alan Ebu Hammam beldesindeki karargahların tekrar roketle hedef alınan saldırıda Amerikan işgaliyle bağlantılı SDG milislerinden birkaç unsuru yaralandı. Bölge kaynakları Sana muhabirine yaptıkları açıklamada popüler Hiziplerin bomba düzeneği ve makineli tüfeklerin kullanıldığı saldırının Deir-Huzur'un doğusundaki Ebu Hammam beldesindeki DSG karargahını hedef aldığını belirtti.
Ve Filistinli kaynakta Sinis askerlerle Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 6 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Nijerya savcılığının Şeyh Zakzaki aleyhinde yeni suçlamaları ile ilgili. Nijerya Kaduna Eyalet Savcılığı, Nijerya İslam Hareketi lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılması üzerinden kısa bir süre geçerken onun aleyhinde yeni suçlamalarda bulundu. Kaduna Mahkemesi geçen çarşamba günü Şeyh Zakzaki ve eşi hakkında tahliye kararı verirken, kamu düzenini bozmak ve yasa dışı eylemlere katılma gibi haklarındaki 8 suçlamalardan beraat ettirdi. Böylece Şeyh Zakzaki ve eşi 6 yıl tutukluluğun ardından serbest kaldılar. Ancak Kaduna Eyalet Başsavcısı Dari Bayro, Şeyh İbrahim Zakzaki serbest bırakılması üzerinden sadece 2 gün geçerken hakkında yeni suçlamalarda bulundu. Savcılık Şeyh Zakzaki'yi terör ve ülkeye ihanet suçları işlediğini ileri sürdü. Kaduna Federal Yüksek Mahkemesi hali hazırda tatilde olduğu için savcılık dosyayı Eylül ayında ele alacaktır. Anlaşılan Kaduna savcılığı Şeyh İbrahim Zakzaki'yi yıldırmak ve Nijerya'ya geri dönmesini önlemek amacıyla onun aleyhinde bu suçlamalarda bulundu. İran Press Haber Ajansı'nın Nijerya'daki muhabirinin bildirdiğine göre Şeyh Zakzaki Kaduna Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla serbest bırakıldıktan sonra tedavi için yurt dışına gitti. Tıp uzmanları daha önce Şeyh Zakzaki'nin tedavisinin yurt dışında mümkün olduğunu bildirmişti. Nijerya İslam Hareketi lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ve eşi 2015 yılında Zari'a cinayetinden sonra tutuklandı ve 6 seneyi hapiste geçirdi. Hatırlanacağı üzere Nijerya İslam Hareketi lideri Şeyh Zakzaki 13 Aralık 2015'te Sahibe Zaman Hüseyiniyesi'nde tutuklandı. Hüseyini matem gruplarına askerler tarafından barbarca düzenlenen baskın sonucu aralarında Şeyh Zakzaki'nin evlatlarına da bulunduğu yaklaşık 2000 kişinin kanı akıtıldı. Saldırı sırasında Şeyh Zakzaki ağır şekilde yaralandı ve gözlerinden birini kaybetti. Olayın ardından Şeyh Zakzaki hapishanede çok kötü şartlarda tutuldu ve sağlık durumu her geçen gün daha da kötüleşti.
Nijerya yönetimi Şeyh Zakzaki'yi ağır şartlar altında tutmak ve baskı yaparak kendisinden itiraf almaya çalıştı. Ancak Şeyh Zakzaki tüm baskı ve işkencelere karşı geri adım atmayarak hakkındaki temelsiz suçlamaları kabul etmedi. Böylece yüksek mahkeme onu aklama zorunda kaldı. Kaduna İyalet Savcılığı tarafından ileri sürülen suçlamalar 2019 yılında İslam Hareketi'nin faaliyetlerini yasaklayan Nijerya yönetiminin gelinen aşamada Şeyh Zakzaki'yi yeniden tutuklamaya ve yargılamaya, böylece bu hareketin her türlü faaliyet imkanını ortadan kaldırmaya çalıştığını gösteriyor. Buna ilaveten Amerika, Suudi Arabistan ve İsrail rejiminin Nijerya yönetimini Şeyh Zakzaki liderliğindeki Şiilerin faaliyetlerini önlemek için durmadan yaptığı baskısını da unutmamak gerekiyor. Suudi Arabistan rejimi Vahabilik misyoneri ve Şiilerin açık düşmanı olarak muhtelif yöntemlerle Nijerya'da Şiiliğin yayılmasına engel olmaya çalışmakta. Siyaset uzmanlarından Abayomi Zekevi bu bağlamda yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın Nijerya yönetimi üzerindeki ağır etkinliğine işaretle Nijerya İslam Hareketi lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'ye yönelik saldırı ve taraftarlarının kıyımdan geçirmesinin Suudi Arabistan'ın talimatıyla gerçekleştiğini bildirdi. Korsan İsrail rejimi de Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da kendi etkisini artırmak için her daim çalışmaktadır. Bunun için işgal rejimi Nijerya'da Şiiliğin yayılmasını kendi hedeflerine ters düştüğünü bilmektedir. Suudi Arabistan ve Korsan rejimi İsrail, Şeyh Zakzaki ve eşinin yargılanması sırasında onların hükümet giymeleri için hüküm giymeleri için ellerinden geleni yaptılar. Ancak Şeyh Zakzaki'yi serdi eşsiz direnişiyle, eşsiz direnişiyle kendine güvenerek tüm komploları boşa çıkarmış oluyor.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Paşinyan'ın yeniden Ermenistan Başbakanlığına atanması ile ilgili. Ermenistan Milli Meclisi'nin ilk oturumunda bir kez daha 47 yaşındaki Ermeni siyasetçi Nikol Paşinyan ülkenin başbakanlığına atanmış oldu. Milli Meclis'te oy çoğunluğu ardından Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Paşinyan'ın başbakanlık görevini onayladı. Ermenistan Cumhurbaşkanı dün iktidar partisinin temsilcilerinin önerisi üzerine Nikol Paşinyan'ı başbakan olarak atamış oldu. Ermenistan Anayasası uyarınca Cumhurbaşkanı, Milli Meclis temsilcilerinin çoğunluğu tarafından adaylığı desteklenen ismi başbakan olarak atama yetkisine sahiptir. Bu yüzden Nikol Paşinyan'ın yeniden Ermenistan Başbakanı olması, Erivan siyasetçilerinin Paşinyan'ın politikalarını savunduğunu gösteriyor. Hiç kuşkusuz Paşinyan, geçtiğimiz senelerdeki deneyimlerine dayanarak bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin politikalarında köklü değişiklikler yapacaktır. Nikol Paşinyan'ı Ermenistan Başbakanlığını üstlendikten 2 sene sonra Azerbaycan Cumhuriyeti'nin topraklarını iade etmeye ve bu ülkeyle barış sağlamaya çalıştı. Aslında Paşinyan bu isteği savaş yoluyla gerçekleşmiş oldu. Ermenistan Başbakanı defalarca yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti ile yaşayan münakaşaya son vermek istediği niyetinde olduğunu bildirmişti. Nikol Paşinyan ayrıca Batıcı yaklaşımı ve Amerika ve Avrupa'ya yakın sayılan politikalarıyla Rusya'dan uzaklaştı. Ancak 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ın yenilmesinden sonra Erivan yönetimi yanlış bir politika takip ettiğini ve aynı politikayla Ermenistan'ın başbakanlık koltuğunda Paşinyan'ın oturmaya devam etmesinin mümkün olmadığını anlamış oldu.
Geçtiğimiz aylarda Paşinyan peş peşe Moskova'ya ziyaret yapıp Rus yetkilileriyle görüşerek önceki yanlış politikalarından ders aldığını kanıtlamış oldu. Böylece Paşinyan yönetimi batıdan uzaklaşıp Rusya'ya yakınlaşarak Erivan-Moskova ilişkilerini yeniden imar etmeye gayret göstermeye başladı. Bu bağlamda Erivan yönetiminin komşu ülkelerine yönelik politikalarında değişiklik yapacağı düşünülüyor. Ermenistan ilanına ilgili olarak da her daim dengeli ve saygılı bir yaklaşım içinde olmuştur. Ermenistan yetkilileri geçen 30 senede İran ile ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için çalışmışlardır. Ancak Erivan'ın yeni yönetiminin Ankara'ya karşı husumetinin son bulacağı düşünülmüyor. Ermeni uzmanlarından Raben Safrastiyan, Erivan yönetiminin bölge ve dünya konularına ilişkin politikalarını değerlendirirken yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın yeni yönetiminin dış politikasında değişiklik yapacağına ve dost ülkelerle işbirliğini güçlendireceğine işaretle sözlerinin devamında Türkiye'nin Karabağ bölgesine barış gücü konuşlandırma hedefine ulaşmadığını hatırlatırken, Ankara'nın Karabağ bölgesine kendi etki alanına dönüştürmeye, böylece sözde Karabağ Özerk Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne ağır darbeler vurma niyetinde olduğunu, ancak Rus tarafının da buna izin vermeyeceğini vurguladı. Böylece Ermenilerin yeni yönetimi Rusya ile yakın ilişki kurmak ve Moskova ile ilişkilerini onarmak suretiyle Türkiye'ye karşı kendini güçlendirmeye çalışacak. Erivan yönetimi İran'la ilgili olarak ilişkileri geliştirmeye devam edecektir. Öte yandan Ermenistan'ın yönetiminin Türkiye'ye yönelik ikinci ve hasmani politikalarından vazgeçeceği düşünülmüyor. Ankara yönetimi Karabağ Savaşı sırasında Bakü yönetimine destek vermekle Erivan yöneticileri ve Ermenistan halkını derinden öfkelendirmiştir. Buna rağmen Ankara, Ermenistan ile ilişkilerini düzeltmeye hazır olduğunu defalarca deklare etmiştir. Ancak bu bağlamda henüz başarılı olabilmiş değildir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Sevgili dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Cumhurbaşkanı onama hükmünde gençlere fırsat kapılarını açma, üretim yolundaki engelleri kaldırma, milli paranın takviye edilmesi ve halkın güçlenmesi gibi hususlara vurgu yaptı bugün. İslam İnkılabı rehberi enformasyon sitesinin bildirdiğine göre 13. dönem Cumhurbaşkanlığı onama töreni bugün Salı İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlenirken İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi İran halkının oylarını onaylayarak Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak atadı. Şimdi yeni dönemde nasıl bir süreç bekliyor bizim yeni Cumhurbaşkanımızı? Bu süreci değerlendirmeye çalışacağız. Uzman konuğumuz Ras Haber İnternet Portalı Genel Yayın Yönetmeni ve Siyasi Analist Sayın Ziya Türk Yılmaz Hocamız bizimle birlikte. Ziya Hocam hoş geldiniz. Saygılarınız efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi sizin de bildiğiniz gibi İran'ın yeni Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı bugünden itibaren ve kabine üyelerini de tanıtması gerekiyor. Şimdi sizce nasıl bir süreç bekliyor Ayetullah Reisi İran'daki? Öncelikle dilerseniz ekonomik sorunlardan başlayalım. Bunları düzeltme yolunda nasıl bir çaba sarf etmesi gerekiyor? Halkın beklentileriyle ilgili bu hususta neler yapması gerekiyor sizce efendim?
Bismillahirrahmanirrahim. Sizin de işaret ettiğiniz üzere evet bugün Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı Ayetullah Hamene'yi tarafından İslam İnkılabı rehberi tarafından onandı. Yani tenfiz edildi. Yani halkın vermiş olduğu oy bir yerde anayasaya göre rehber tarafından da onanması gerekiyordu ve bu bugün gerçekleşti. Ve Cumhurbaşkanı Reisi herhalde iki gün sonra da mecliste yemin töreniyle Cumhurbaşkanlığını resmen teslim almış olacak. Şimdi bugünkü merasimde yeni Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'nin de işaret ettiği üzere İran'ın baş problemi ekonomiktir. Ekonomideki problemleri kendisi de zaten bugünkü konuşmasında saydı. İran para biriminin değer kaybetmesi, piyasadaki nakit akışının birkaç yüz katına çıkarılmış olması, enflasyon, işsizlik ve bunun yanında kaçakçılık ve yolsuzlukların İran'ın baş problemleri olarak dile getirdi ve bunlarla ciddi bir şekilde mücadele edeceğini söyledi. Bunları önümüzdeki günlerde, aylarda bu konuda ne kadar ciddi, ne kadar başarılı olacağını göreceğiz inşallah.
Doğru. Şimdi Ayetullah Reisi sizin de belki dikkatinizi çekmiştir. Konuşmasında daha çok halkla irtibata geçmek ve aslında halkı meydana çağırarak sorunları birlikte ve beraber halletmeye vurgu yaptı konuşmasında. Şimdi bu husus geçtiğimiz dönemlerde cumhurbaşkanlarının performansına baktığımızda acaba ne kadar hissedildi ve şimdi buna ne kadar gerçekten ihtiyaç var?
Bakınız İran İslam inkılabı bir halk inkılabıdır. Halka dayalı bir inkılaptır. Yani İran'daki hükümetin de en büyük desteği halk desteğidir. Halkın meydanda olmasıdır. Eğer bu İslam Cumhuriyeti ve İslam inkılabı halk desteğini kaybederse her ikisi de çöküşe geçmiş demektir. Bunun için hükümetler halkın desteğini yanında bulundurması gerekiyor. Bu dönem dönem halkın hükümetten ve inkılaptan uzaklaştığı dönemler oldu. Bir ara Ayetullah Hamene'yi misal olarak diyorum, Doktor Ahmedinejad'ın hükümeti sırasında Doktor Ahmedinejad halk inkılabı rayına oturttu, inkılabı halkla barıştırdı gibi ifadeler kullanmıştı. Ama bu ifadeler maalesef son 8 yılda Hasan Ruhani hükümeti döneminde bu ifadeleri kullanmadı. Bu da gösteriyor ki burada bir yine de halkla inkılap arasında bir mesafe oluştu. Bu mesafenin bir an önce kapatılması gerekir ve İbrahim Reis'i bunun farkında olarak, bu konunun öneminin farkında olarak bu konuya özellikle vurgulama yaptı ve halkın mutlaka yeniden sahneye çıkması, yeniden meydanda olması ve hükümetin yanında olması gerektiğinin önemini vurguladı.
Tahran Radyosu.
Sayın Reis'in konuşmasında halkın yaşamı ekonomik açısından yabancıların, büyük güçlerin siyasetlerine, kararlarına kilitlenmemeli şeklinde bir ifade kullandı. Şimdi sizce bu ne kadar gerçekte hissedilebilir?
Şimdi artık dünyada iç işler ve dış işler bir ayrımı yapmak mümkün değildir. İçte yapacağınız her şey dış ilişkilere, dış ilişkilerdeki her girişim ve her duruş da içteki gelişmelere etkilemektedir. Bu gerçeği dikkate alırsak son 8 yılda Hasan Ruhani hükümeti döneminde Batılılarla ilişkilere o haddinden fazla önem verildi ve maalesef Batılılar başta Amerika ve Avrupa olmak üzere İran'ın bu iyi niyetini, İran'ın bu beklentilerine maalesef cevap vermedikleri gibi İran hükümetini de Bercam veyahut da nükleer anlaşma gibi önemli konularda yüzüstü bıraktılar. Hayal kırıklığına uğrattılar. Çünkü İran hükümetinin Batı'dan beklentileri daha çoktu. Halbuki Batı ise eski siyasetlerinde herhangi bir değişiklik yapmadan kendi çıkarlarını öne çıkardı ve İran halkının, İran hükümetinin beklentilerine herhangi bir olumlu cevap vermediler. Bu gerçeği dikkate alınırsa İbrahim Reis'i bu hatayı sanırım tekrarlamayacaktır.
Doğru. Hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Hoşça kalın efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Ras Haber İnternet Portalı Genel Yayın Yönetmeni ve Siyasi Analist Sayın Ziyatürk Yılmaz hocamızla konuştuk. Seyyid İbrahim Reis'inin Cumhurbaşkanlığı onama töreni ve bugün sohbetimizde İran'da çeşitli özellikle ekonomik alanda bulunan sorunlarla ilgili yeni Cumhurbaşkanı'nın önündeki süreci kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İslam-İran seçilmiş Cumhurbaşkanı Ayetullah Reis'inin göreve başlama töreninin düzenlenmesi, İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikar'ın Muharrem ayı yas merasimlerinin sağlık protokollerine tam uyularak düzenleneceğini duyurması gibi haberlere yer verilirken, İtilat gazetesinde Bercan nükleer anlaşması ile ilgili Amerika'nın New York Times gazetesinden naklen bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
New York Times gazetesi Biden yönetiminin Berjan nükleer anlaşmasını ihya ederek İran'ın nükleer programını kontrol altına almaya çalıştığını yazdı. Viyana müzakereleri sürecinde Berjan nükleer anlaşmasını ihya etmek üzere yürütülen müzakerelerin hakkında bir rapor yayımlayan New York Times gazetesi, Joe Biden yönetiminin bu anlaşmayı ihya etme sözü vermesine karşın şimdi bu anlaşmaya hızlı bir şekilde geri dönme umutları sönmeye başladığını yazdı. Gazete, Biden yönetimi yetkilileri zaman ilerledikçe ve İran'da yeni hükümetin kurulmasına saatler kaldığı bir sırada Berjan nükleer anlaşmasının ihya edilmesine kötümser baktıklarını ve reisi yönetiminin yeni şartları ileri sürmesinden kaygı duyduklarını ileri sürdü.
Risalet gazetesinde Hava Savunma Kuvveti Komutanı General Alireza Sabahifer'den bu kuvvetin her türlü İHA operasyonunu yapabilecek kapasitede olduğunu vurgulaması, Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Amerika ve İngiltere Dışişleri Bakanlarının İran'a karşı her türlü maceracılığı konusunda uyarıda bulunması, İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Bahreyn Mahkemesi'nin İran Merkez Bankası ve bazı bakanlar aleyhine verdiği kararın değersiz olduğunu ve Bahreyn yetkililerinin bu hükmü durdurması gerektiğini söylemesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde İran'ın Irak Büyükelçisi'nin Irak'ta aşiret şeyhleriyle görüşmesine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Iraklı onlarca aşiret şeyhi, Kurban ve Gadirihun bayramları münasebetiyle İran'ın Irak Büyükelçisi İraç Mescidi ile yaptığı görüşmede kendilerinin İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene ile görüşmeler için zemin hazırlanmasını talep ettiler. İran'ın bildirdiğine göre İran'ın Bağdat Büyükelçisi İraç Mescidi, İran'ın Bağdat Büyükelçilik binasında Iraklı aşiret şeyhleriyle yaptığı görüşmede, aşiret liderlerinin söz konusu toplantıda bulunmasının İran ve Irak halkı ilişkilerinin sağlam ve güçlü olduğunu gösterdiğini kaydederek, İran Büyükelçiliğinin Irak'ın aziz halkı ve aşiretlerine her zaman açık olduğunu belirtti. Iraklı aşiret liderleri de söz konusu toplantıda IŞİD başta olmak üzere terörizmle mücadelede verdiği desteklerden dolayı İran halkı ve yönetimine teşekkürlerini bildirdi. İran'ın zor şartlarda Irak halkının yanında olmasını hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydeden aşiret şeyhleri, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine ile görüşmeleri için zemin hazırlanmasını talep ettiler.
Hemşeri gazetesinde Amerikan Başkanı Biden'in İran'a baskıları artırma siyasetlerinin olumsuz sonuçlarına dair Amerika'nın Hill sitesinden nakden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerika'nın Hill haber sitesi, Biden yönetiminin İran'a baskıları arttırma politikasının gerginliği tırmandıracağını yazdı. Hill dergisi, Viyana müzakereleri hakkında yayımladığı raporda, Amerika Başkanı Biden yönetimi, Viyana müzakerelerinde Tahran'ı nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine geri dönmeye zorlamak için baskılarını arttırmak istediğini belirtti. Dergi bu bağlamda Amerika masasında baskıları arttırmak için yeni seçeneklerin yer aldığını, bu seçeneklerden biri İran'ın petrol ihracatına dayatılan yaptırımları daha da ağırlaştırmak ve füze ve İHA programlarına yeni yaptırımları dayatmaktan ibaret olduğunu, ancak bu aralardaki gerginliği daha da tırmandıracağını kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, İmam Hümeyni'nin siyasi ilişkilerdeki 7 davranış modelini sayarak onların tüm halkların siyasi ilişkilerinde güçlü ve dayanıklı çerçevesi olduğunu belirtti. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Ben büyük imamın davranış modelinde birkaç özelliğe değineceğim. Birincisi, imam bu düşmanlar ve düşmanlıklara karşı cesur ve aktif davranırdı, zayıf ve pasif davranmazdı. İmam asla pasif olmadı, ne zayıf hissetti ve ne de zayıflık gösterdi. Düşmanlara karşı güçlü ve aktif olarak durdu. İkincisi, imam heyecanlanmaktan kaçınırdı. İmam olaylara karşı heyecanlanmazdı ve akıl dışı boş duygulara dayanmazdı. İmamın kararları cesur ve güçlü duygularla birlikteydi fakat akıllıca hesaplara dayalıydı. Üçüncüsü, imam önceliklere riayet ederdi, önceliklere odaklanırdı. Düşünün, mücadele döneminde imamın önceliği saltanat rejimine karşı mücadeleydi ve marjinal konuları kendi çalışma meydan ve alanına getirmezdi. Dördüncüsü, halkın kabiliyetlerine güvenmekti. İmam İran halkını büyük, bilgin ve güçlü bilirdi. Onlara güvenirdi, onlara iyimser bakardı. Özellikle de gençlere. Beşinci, düşmana güvenmezdi. İmam, İslami nizamın başındaki 10 yıllık bereketli varlığında bir an bile düşmana güvenmedi. Altıncısı, halkın dayanışması ve birliği için çabalamaktır. Bu da imamın bu düşmanlıklara karşı davranış modelinin özelliklerinden biridir. Yedincisi, ilahi vaatler ve ilahi zaferi olan güçlü imandı. Bu da en başlıca nokta. İmamın dayanağı ilahi nusretti. Elinden geleni yapardı. Tüm varlığı ile meydandaydı. Fakat onun umudu ilahi nusrete ve ilahi güce bağlıydı ve dayanağı ise ilahi güçtü. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Uluslararası hukuk açısından Türkiye'deki azınlıklar. Muhterem dinleyiciler, Uluslararası Hukuk Açısından Türkiye'deki Azınlıklar isimli dizi sohbetimizin son bölüm olan 11. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde Türkiye'deki Ermeniler, Hristiyanlar, Rumlar ve Yahudilerin haklarının ihlallerinin boyutları ve örneklerini ele alacağız.
Türkiye'deki Ermeni azınlığın haklarının ihlalini tarihi ve çağdaş ihlaller olarak iki açıdan ele almak mümkün. Tarihi açıdan Ermeniler hep Osmanlı İmparatorluğu tarafından soykırıma uğradıklarını ve onları tehcir yani zorunlu olarak göçe mecbur bıraktığını öne sürüyorlar. Ancak Türk hükümeti hep bu soykırım yükünün altından kurtulmaya çalışmış ve bunun sorumluluğunu üstlenmek istememiştir. Bu hususta artan hassasiyet Türkiye halkının Ermeni azınlığa karşı nefret beslemesine de yol açmıştır. Bunun net örneği ise 2007 yılında Agos gazetesinin baş editörlerinden Hrant Dink'in suikasta uğrayıp öldürülmesidir.
1960'larda ve 1970'lerde İstanbul Asya yakasındaki Tuzla Çocuk Kampı Türk Ermenilerine aitti. Ancak 1980'lerin başında Türk hükümeti kampı kapattı. Gerçek şu ki 1936 olayları ve mahkeme kararlarının ardından Türk hükümeti başta Ermeniler ve Rumlar olmak üzere birçok gayrimüslim vakfının mallarına el koymuş ve uluslararası hükümlere aykırı olarak el konulan varlıkların birçoğunu da sahiplerine iade etmemiştir. Bu durum ise Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'ni yani 1966 sözleşmesine aykırıdır.
Tabii 2008 ve 2011 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gayrimüslim azınlıklara pratikte yardımcı olmayan yeni yasalar da çıkarılmıştır. Türkiye Düşünce Özgürlüğü Enstitüsü Başkanı Mine Yıldırım, el konulan varlıklar ve malların hukuka uygun olarak iadesini kolaylaştırmak için daha kapsamlı bir yasa çıkarılmalıdır, diyor. Washington'daki Demokrasiyi Savunma Vakfı üyesi ve eski Türk Parlamentosu üyesi Aykan Erdemir, azınlık mallarının ve varlıklarının iadesi, Türkiye'de eşit vatandaşlık haklarının tanınmasındaki en önemli zorunluluklarından da biridir, diyor.
Ermeniler gibi dini azınlıkların haklarının ihlallerinin bazı boyutları ve örnekleri bazı ünlü Türk yazarların eserlerine de yansımıştır. Örneğin Yaşar Kemal en unutulmaz eseri İnce Mehmet'te şu hususa rastlamak mümkün. Bu bağlamda Yaşar Kemal İnce Mehmet'in ikinci cildinde Ermeni mülklerinin el değiştirme sürecini şöyle anlatıyor. Kurtuluş Savaşı olmasaydı eğer bu toprakların bir avucuna bile sahip olmayı düşünemezdi. Zira bu toprakların büyük bir kısmı Sultan Abdülhamit'in, Derebeylerin, Mısırlı dedikleri Arapların bir de Ermenilerindi.
Fethiye Çetin ise 2004 tarihli Anneannem adlı romanında anneannem Ermeni ailesinde çocukken soykırımı yakından yaşamıştı. Müslüman bir ailenin kendisini evlat edindi Diyarbakır'ın Çermik kasabasına ulaşana dek ölüm yolunda yürüdüğü günleri hatırlıyordu. Anneannem olayın detaylarını 70 yaşına kadar ezberlenmiş ve açıklamamıştı. Ancak sessizliğini hissedebiliyordum, diyor.
Türkiye'deki bir diğer dini azınlık da Ermeni olmayan Hristiyanlardır. Türkiye'nin Hristiyan azınlığı Ermenileri ek olarak Katolik, Ortodoks, Keldani, Süryani, Gürcü ve Asur Hristiyanları da kapsamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra Hristiyanlar, özellikle de Rum Ortodoks Hristiyanlar 1933, 1955 ve 1964 yıllarında acı olaylar yaşadılar.
Türkiye'deki Hristiyanlar için en acı çağdaş olaylardan biri de Malatya'da Zirve Yayın Evi'nde 18 Nisan 2007'de Uğur Yüksel ve Tilman Ekkerhat Gezke dahil 3 Hristiyan'ın acımasızca öldürülme olayıydı. 7 yıl sonra ise mahkeme 2 Şubat 2014'te Türkiye Meclisi'nde onaylanan yeni yasalara göre 5 adam öldürme sanığını serbest bıraktı. Yeni yasaya göre sanıkların tutuklama sürecini 10 yıldan 5 yıla kadar azalttı.
Son yıllarda özellikle rahip olduğu iddia edilen Andrew Brunson'un Ekim 2016'da Türkiye'de CIA casusu olarak tutuklanmasından bu yana Hristiyan düşmanlığı daha da arttı. Andrew Brunson 23 yıl boyunca İzmir'de ve Diriliş Kilisesi'nde Amerikalı papaz olarak görev yaptı. Casusluk ve Gülen hareketiyle bağlantılı suçlamalarla tutuklanması ve iddianamesinin mahkemeye sunulmasına rağmen Amerika'nın baskısıyla serbest bırakılmasına yol açtı. Ancak Türkiye'deki Hristiyan cemaatlerin faaliyetlerine ilişkin karamsarlık arttı.
Türkiye'deki Hristiyan azınlığının başta İstanbul olmak üzere bazı şehirlerde kiliseleri ve eğitim merkezleri bulunmakta ve dini faaliyetleri de gerçekleşmektedir. Ancak onlar da Ermeni azınlık gibi hükümetin daha önce el koyduğu dini ve kültürel mekanların bir kısmının iade edilmesini, ancak hükümetin bunu yapmadığını söylüyorlar. Rum azınlık, Türkiye'nin ve Kıbrıs'ın Türk kesiminde Yunanca eğitimine yönelik kısıtlamalara da defalarca eleştirmiştir. Rum ve Ermeni Hristiyan azınlıklara yönelik ihlallerin örneklerinden biri de 1924'te başlayan ve 1983 ve 2001'de çıkarılan direktiflerle devam eden Türkiye'deki gayrimüslimlerin kodlanmasıdır. Bu genelgeler 1924'ten önce göçe zorlananların mirasçılarına tescil belgeleri hakkında bilgi vermekten kaçınılması gerektiğini de vurgulamaktadır.
Tahran Radyosu.
Hükümet azınlık mülkleri üzerinden vergi toplamak için Türkiye'deki gayrimüslimlerin kodlamasına başvurmuştur. Bu kodlar azınlıkların devlet işlerinde istihdam edilmesini engellemek ve Türklerden ayırt edilmeleri için de kullanılmıştır. Eleştirmenlerin görüşlerinin aksine hükümet yetkilileri bu tür genelgeler ve yasaların dini azınlıkların bilgilerini toplamayı amaçlamadığını ve sırf çocuklarını yasaya ve ilgili idari konulara uygun olarak azınlıklara özgü okullara kaydettirmek için kullanıldığını konusunda ısrar ediyorlar. Ancak eleştirmenler Türkiye'nin bu kodlama yasalarını daha fazla kontrol ve kısıtlama getirmek ve azınlıkların mülklerine el koymak için kullandığını söylüyor. Bir bireyin kimliğini belirlemek için gizli veya gizli olmayan kodların kullanılması, 1989 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve 1992 Birleşmiş Milletler Azınlıklar Genel Kurulu Bildirgesi de dahil olmak üzere uluslararası insan hakları belgelerine aykırıdır.
Türkiye'deki Yahudi azınlıklar Ermeni ve Rumların aksine hem Osmanlı döneminde hem de Türkiye Cumhuriyeti döneminde elverişli koşullardan yararlanmışlardır. Türkiye'deki Yahudi merkezlerin gelişme süreci ülkedeki diğer dini azınlıklara kıyasla hep artış göstermiştir. Yahudiler Galata mahallesi de dahil olmak üzere İstanbul'un mahalleleri ve semtlerinde özgürce yaşamakta ve her yıl Roş Aşana bayramı olarak bilinen Yahudilerin yeni yıl bayramını kutlamaktadırlar. Elbette Siyonist rejimin işlediği suçlar ve Müslümanların bundan iğrenmesi nedeniyle Türkiye Yahudileri genellikle toplum içinde İbranice konuşmaktan çekinmekte, sokaklarda Yahudi sembollerinden uzak durmaktadırlar. Türkiye'deki Yahudi azınlığa geçmişte uygulanan kısıtlamaların bir kısmı kaldırılmıştır. Örneğin bugün Türkiye'de İbranice üretiminde herhangi bir kısıtlama yoktur. Yahudilerin de kendi yayınları var ve İstanbul'daki Yahudilik azınlık Şarum adlı haftalık bir yayın yapıyor.
Türk hükümetinin Yahudi azınlığa birçok fırsat vermesine rağmen bu ülkede birçok alanda Ermeni ve Rum Hristiyanların hakları göz ardı ediliyor. Ermeni azınlığın kültürel ve dini merkezlerinin el konulan manevi mirasının iade edilmemesi, özellikle aşırı milliyetçi partiler tarafından Ermenilere yönelik olumsuz nefret ortamının körüklenmesi, Ermeni azınlığın bağımsız radyo ve televizyon kanalları kurmasının kısıtlanması, özellikle 24 Nisan protesto törenlerinin yasaklanması ve Ermeni azınlığın kültürel, dini ve dil haklarının ihlali de dahil olmak üzere Ermeni toplumunu çoğunluk toplumuna zorla entegre etme girişimlerinin devam ettiğini göstermektedir.
Muhterem dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Türkiye'deki Azınlıklar isimli dizi sohbetimizin son bölümü olan 11. bölümünü dinlediniz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden de takip edebileceğinizi, ayrıca turkish@ws.irib.ir e-posta adresine görüş ve isteklerinizi gönderebileceğinizi de hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın Afganistan'daki savaş cinayetleri.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın Afganistan'daki savaş cinayetleri isimli dizi sohbetimizin son bölümü olan 3. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Amerika'nın savaş cinayetlerinin uluslararası ceza mahkemelerinde cezaya çarptırılmaması hususuna değineceğiz.
Amerika'nın Afganistan'daki suçlarının boyutlarından biri de işkenceye karşı sözleşmenin ve uluslararası insancıl hukukun ihlali olan tutuklulara işkence yapılmasıdır. İşkence örnekleri sırasında cinsel tecavüz, elektroşok, şiddetli dayak, bilekten asılma, aşırı soğuğa veya sıcağa uzun süre maruz bırakma ve Amerikan birliklerinin siyah hapishanelerinde Afgan tutuklulara karşı diğer fiziksel ve psikolojik tacizlere sayılabilir. Uluslararası hukukta işkence yasa, silahlı çatışma durumunda bile hiçbir koşulda askıya alınamayan zorunlu ve emredici bir kural ve uluslararası tahammül hukukunun da bir gereğidir. Hükümetler yetkili kişiler tarafından yapılan işkenceyi önlemeye kararlıdır. Bu nedenle hükümetler işkenceyi yasaklamak için gerekli ve etkili yasaları çıkarmak ve işkencenin gerçekleşmesini önlemek için cezai mekanizmaları tasarlamak zorundadır.
Silahlı çatışmalarda savaş suçlarının işlenmesi ve gerçekleştirmesinden kaynaklanan cezalar, Roma statüsü olarak bilinen Uluslararası Ceza Mahkemesi Kurucu Sözleşmesi'nin 8. maddesine tabidir. İşkencede dahil olmak üzere savaş suçları 4 Cenevre Sözleşmesi'nin 3. maddesi uyarınca ciddi suçlar olarak kabul edilir. Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünün 8. maddesi, bu mahkemenin uluslararası insancıl hukukta ortaya konan yasakların ihlalleriyle ilgilenme yetkisini teyit etmektedir.
Mahkeme statüsünün 7. maddesi, işkence suçunun soruşturulmasını Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisine yerleştirir. Statünün 8. maddesi ayrıca işkence ve insanlık dışı muameleyi 4 Cenevre Sözleşmesi'nin savaş suçları kavramı altında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından cezalandırılabilecek 3. maddesinin ihlali olarak suç sayılır.
Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi, 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve 1979 tarihli ek protokolleri ve Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğü ve de Sierra Leone Özel Mahkemesi tüzüğü ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğü gibi birçok uluslararası belge işkence yasağını vurgulamaktadır. Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi, üye devletleri mevzuat ve diğer gerekli tedbirler yoluyla her türlü işkencenin faillerini önlemek veya cezalandırmak için gerekli önlemleri almakla yükümlü kılar.
İnsan hakları ve insani hukuk alanındaki geçerli uluslararası belgelere göre devletler işkencenin oluşmasını önlemek için olumlu ve etkili önlemler almalıdır. Hükümetlerin bu konudaki bir diğer taahhüdü de işkenceyi suç sayma gereğidir. Suç sayma ve boyutlarının tanımlanması caydırıcı bir işlevi olan Birleşmiş Milletler işkenceye karşı sözleşmenin amaçlarına ulaşmanın arayışlarından biridir.
Askeri güçlere veya sivillere işkence yapanlara ağır cezalar verilmesi, toplum düzeyindeki işkence yasağını güçlendirecektir. Birleşmiş Milletler işkenceye karşı sözleşme uyarınca, devletlerin bu alandaki taahhütlerin ihlal edilmesi, yetkilerin ve kontrolleri altındaki diğer kişilerin davranışlarına ve işkenceyi onaylama, azmettirme veya işleme yetkilerine bağlıdır. Ve sonuçta uluslararası sorumluluklara yol açar. Bu nedenle her üye devlet gözaltına alınan kişilere işkence veya kötü muamele yapılmasını yasaklamalı, gerçekleşmesini engellemeli ve faillerini kovuşturup cezalandırılmalıdır.
Amerika hükümeti ise bu konuda daha önceki taahhütlerine uymamakla kalmamış, aynı zamanda 4 Cenevre Sözleşmesi ve ek protokollerinde açıkça belirtilen Afgan sivillerin şiddet dolu ve sert soygulanması çağrısında bulunmuştu. Amerika'nın Afganistan'daki 20 yıllık askeri müdahalesi sırasında Afganistan'da Amerikan güçleri tarafından gözaltına alınan sivillere veya askerlere yönelik binlerce işkence vakası kaydedilmiş ve uluslararası insan hakları örgütleri bu konuda çok sayıda rapor yayınlamıştır.
Uluslararası hukukta kıdemli araştırmacı ve İran'da üniversite profesörü olan Dr. Cevat Salehi, Amerika kuvvetlerinin Afgan sivillere karşı uluslararası insancıl hukuku ve savaş hukukunu ihlal ederek kanunsuz hapsetme suçunu işlediğine inanıyor. Sivillerin hukuka aykırı olarak yakalanmasına ilişkin 4 Cenevre Sözleşmesi'nde belirtilen kuralların ciddi ihlalleri Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünde suç sayılmaktadır. Yasa dışı hapis cezası mahkeme statüsünün 7. maddesinde belirtilen insanlığa karşı bir suçun tezahürüdür. Bu anlamda bu suçun gerçekleşmesi kesinlikle yasaktır veya savaş veya barış dönemi ile de sınırlı değildir. Statünün 7. maddesi insanlığa karşı bir suç olarak uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal eden hapis veya diğer herhangi bir ağır özgürlükten yoksun bırakma eylemini yasaklamaktadır.
Mevcut uluslararası hukuk kuralları uyarınca cezai kavuşturmaya tabi olmayan hükümetlerin aksine uluslararası ceza hukuku kapsamında hükümet yetkilileri ve üst düzey komutanları savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarda dahil olmak üzere uluslararası suçları işlemekten dolayı yargılanabilmektedir. İran'da uluslararası hukuk profesörü olan Dr. Cevat Salehi şunları kaydediyor. Askeri komutanların ve üst düzey hükümet yetkililerinin cezai sorumluluğu alt düzey yetkililerin eylemlerinden haberdarlarsa, yani üst düzey yetkililer bilgilendirildiğinde söz konusudur. Bu durum, komutanlar ve üst düzey makamlarının dokunulmazlığı ile çelişmemektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünün 25. maddesinde suçun işlenmesini emretmek, tahrik etmek, teşvik etmek, suç sayılmakta ve cezai sorumluluğa yol açmaktadır. Askeri komutan olarak hareket eden bir kişi, emri, komutası, kontrolü veya yetkisi altındaki kuvvetler tarafından işlenen suçlardan dolayı veya onları gerektiği gibi kontrol etmemekten dolayı statünün 28. maddesi uyarınca cezai olarak sorumludur. Buna göre son 20 yıldır Afganistan'daki tüm Amerikan askeri komutanları, Afgan sivillere ve askeri personele karşı her türlü savaş suçlarını işledikleri için Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsüne göre yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Amerikan ordusunun Afganistan'dan çekilmesi de bu durumu değiştirmeyecektir.
Afganistan'daki Amerikan askeri komutanlarının savaş suçlarına ilişkin cezai sorumluluğuna ek olarak üst düzey Amerikan hükümet yetkilileri de Cenevre Sözleşmelerinin sivillere yönelik muameleye ilişkin 3. maddesinin gerekliliklerini ihlal eden sert sorgulama ve işkence tekniklerini uygulatmaktan dolayı yargılanabilir. CIA yöneticileri ve personeli tarafından savaş esirlerinin sorgulanması ve ölümcül şekilde işkence edilmeleri esasen resmi Amerikan politikasının bir parçası haline gelmiştir.
Amerika'nın Afganistan'daki savaş suçlarını soruşturmak üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin resmi soruşturmasının başlamasıyla birlikte Afganistan'da Amerikan ordusu tarafından işlenen savaş suçları ve bu suçlara ilişkin doğru bilgi ve belgelerin toplanması, analiz edilmesi zemini hazırlamıştır. Amerika ve müttefiklerinin baskılarına rağmen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Afganistan'da ciddi uluslararası suçların faillerinin cezasız kalması yolundaki engelleri kaldırması bekleniyor. Böyle bir yaklaşım, uluslararası toplum, Afganistan halkı, insan hakları ve sivil toplum kuruluşları ve bağımsız uluslararası medya tarafından şiddetle talep edilmektedir.
Bu arada Amerikan ordusunun Afganistan'dan çekilmesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Afganistan'daki Amerikan savaş suçlarını soruşturması için şartlar daha uygun hale gelecektir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Afganistan'daki Amerikan savaş suçlarıyla ilgili eylemleri şimdiye kadar Afrika'daki olaylarda rol yapmak haricinde büyük güçlerin suçlarını ele almada önemli bir rol oynamayan Uluslararası Ceza Mahkemesi için bir sınav niteliği taşıdığı söylenmelidir.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın Afganistan'daki Savaş Cinayetleri isimli dizi sohbetimizin 3. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com'dan takip edebileceğinizi ve istek ve görüşlerinizi turkish@ws.irib.il üzerinden gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.